Allah'ın süngüleri, Reis Paşa Attila İlhan.
Ayrım 48.
Sovyetler Birliği hükümetiyle müzakere için Moskova'ya gönderilen Hariciye Vekili Bekir Sami ile İktisat Vekili Yusuf Kemal Beylere, Büyük Millet Meclisi namına Mustafa Kemal Paşa tarafından düzenlenmesi ve verilmesi onaylanan talimat. 1. Türkiye'nin Garp devletleri esaretine düşmesini Rusya kendi esas menfaatlerini kati olarak ihlal eder addediyorsa, bize yardım ve bizimle ittifak etmesi için esaslı bir mesnet noktasına malikiz demektir. 2. Türkiye'nin emeli, şimdiki hududu millisi içinde dahili ve harici istiklali tam ile yaşamak ve bu esası temin etmesi şartıyla Rusya ile mukadderatını ve istikbalini birleştirmektir. 3. Boğazlardan istifade bütün Karadeniz milletlerine serbest olacaktır. Bunu temin için Karadeniz Boğazı'nda tahkimat yapılmamak, İstanbul'a Rus donanmasının gelmesi, bizim takdir ve tertibimize bağlı olmak üzere Akdeniz Boğazı tahkimatı Ruslarla müşterek müdafaamızdır. 4. Müşterek mücadelenin muvaffakiyeti uğrunda Türkiye, dindaş ve ırktaş bütün anasır arasında bütün nüfuzunu mevki istifadeye koyacaktır. 5. Hariçten yapılması mutasavver yardım, para, harp vesayeti, fenni vesayet ve icabı halinde kıtayı askeriyedir. 6. Ruslarla mukadderatı birleştirmekten ve onların yardımından istifade etmek kaydından hakiki bir fayda elde edebilmekliğimiz, bizim ile onlar arasındaki muvasalatın kati ve engelsiz olarak emin olmasına bağlıdır. Feridun Kandemir, Atatürk'ün kurduğu TKP ve sonrası, Yakın Tarih Yayınları, İstanbul 1966. Yunanlılar Bursa'yı tehdit ediyorlar. Kemal'in milliyetçi kuvvetlerinin ağır mağlubiyeti Türklerin ümitlerini kırdı. Konstantinopol, Turkey, New York Times muhabiri Jimmy Fowler bildiriyor. 10 Temmuz 1920. Yunan ordusunun Bursa yakınlarında olduğu açıklandığı halde Yunanlılar henüz şehre giremediler. Bursa'da her taraf sessizlik içindedir. Şehrin ileri gelenleri Eskişehir'e kaçmış olup Yunan ve Türk yetkililer şehri polislerle donatmak için çaba harcıyorlar. Yunan harekatının Anadolu'da kazandığı muvaffakiyetten sonra Türklerin vaziyeti daha iyi kavradıkları söylenebilir. İstanbul hükümetini destekleyen ve yerel gazeteler artık söz birliği etmişçesine Türk Barış Konferansı delegelerinin Paris'ten ayrılmasını üzüntüyle karşıladıklarını belirtiyor ve Mustafa Kemal'in Anadolu'daki milliyetçi harekata bir an önce son vermesi dileğinde bulunuyorlar. Tarafsız gözlemcilere göre Bursa'nın düşmesi bir an meselesidir. Bursa'da 14 Temmuz. Marie Lore kısa da olsa hayli heyecan verici Bursa macerasından sonraları en çok kayık tabaklarda sunulan o buğulu, siyahçalar, kırmızı kirazları, tüyleri yaldızlı, iri kayısıları hatırlayacaktı. Madame Şerafettin katmerli gerdanını kıra kıra haddizatında Bursa'nın şeftalisiyle iştihar etmiş olduğunu ısrarla tekrarlıyor, mevsim henüz tam manasıyla kemale ermediğinden matmazele şeftali ikram edemediğine hayıflanıyordu. Madame Şerafettin Bursa eşrafından Kaytancızade Hacı Şerafettin Bey'in iki zevcesinden yaşlısıydı. Çifte çeneli, iri göğüslü, dolu dolu konuşan bir Osmanlı kibarı. Ki Marie Lore anlar mı anlamaz mı asla düşünmeksizin aralıksız çene çalıyor. Çok sıkışırsa bildiği bazı Rumca kelimeleri sözlerinin arasına sıkıştırıyordu. Marie Lore Oslet, Bursa'da kendisini Yunan orduları tarafından henüz kurtarılmış bu Osmanlı şehrinde Le Temps gazetesinin harp muhabiri olarak bir türlü hissedemedi. Anadolu taşrasında bir istirahat gezmesine çıkmıştı sanki. Misafir olduğu konağın yukarısında zirvesi bulutlarda kayıp efsanevi Keşiş Dağı, sağındaki yeşili bol bir ağaç cennetinde zarif minareleri beyaz beyaz beliren Bursa şehri. Kaytancızade konağının geniş bahçesini çepeçevre sarmış telli kavaklar ve dallarından eksik olmayan ilk defa gördüğü bir kuş türü, alakarga. Müttefiklerin Mudanya çıkarmasında düştüğü hatayı 105'i René Larivière, Bursa'nın kurtuluşu olayında telafi etmeyi bilmişti. Yunan müfrezeleri Nazif Paşa İnegöl çevresinde temizlik harekatına giriştiklerinde genç kadın çoktan şehre varmış, yamaç yukarı yayılmış evlerin yaz güzelliğine çarpılması bir yana, Konstantinopol gazetelerinde sürekli tekrarlanan o iddianın hakikat olduğuna Handise inanmıştı. Kemal Anadolu'ya hakim görünmüyor. Karagözyan Efendi ile tercümanı o, temas ettiği Bursa ileri gelenlerinin çoğu şehre Osmanlı sancağı ile giren Yunan ordusunun Bursa'yı Halife-i Ruhi Zemin Vahidettin Han Hazretlerinin emirleriyle kurtardığına inanıyor. Evet, doğru atların yelelerini savurarak çektiği tenteneli arabalarla akşamüstleri çekirgeye doğru seyrana çıkan şehrin kibarları, Yunanlıların gelişiyle rahat nefes almışa benziyordu. Marie Laure bunu şehrin Osmanlı'nın eski bir payitahtı olmasına bağladı. Ne tarafına dönsen bir Osmanlı hanı ya da hamamı, bu şehirde padişahlık etmiş sultanların külliyeleri. Yunan işgal karargahından irtibat zabiti Yannis Seferis, kıvırcık, esmer bakışları kocaman, burnu küçük, hem Türkçe hem Fransızca bilen yakışıklı genç. Bir dediğini iki etmiyor. Dost ve müttefik Fransız gazetecisini rahat ettirebilmek amacıyla adeta çırpınıyordu. Onun ilk akşam indiği avlusunda hayvan terslerinin kapı eşiklerinde sedefli takunyalar sürünen handan bozma otelden kurtarıp Kaytancızade konağına geçmesini sağlayan da o. Keşke sağlamasa mıydı? Konağın harem hayatı, kuşluklara kadar uzayan görkemli kahvaltılar ya da etraf renk renk akşam sefası, vişne çürüğü, küpe çiçekleri, fil dişi beyazı zambaklar, havuz başındaki çardağın altında saltanatlı akşam çayları. Bunlar onu izlemek ve gözlemek zorunda olduğu savaş gerçeğinden koparıyor. Tekrar Konstantinopol'de ilk günlerde hissettiği o duygular. İçinde bir yerinde yeşeriyordu. Sanki yanlışlıkla Pierre Loti'nin ya da Claude Farrer'in bir romanına kaymış. Bunda acaba Hacı Şerafettin Bey'in ikinci eşi Şehbal'in dolaylı bir rolü olabilir miydi? 3-4 yaşlarında civciv sarışını bir kızı olduğu için ortalıkta çok görünmeyen genç kadını 3. gecemine adını bir türlü öğrenemediği o garip müzik aletini çalarken fark etmişti. Kocası istemiş, o da yatay bir harbe benzettiği çalgısını dizlerinin üzerine yatırıyor, parmağında garip yüzüklerle dinleyeni kapıp götüren. Marie Laure'nin tam anlam veremediği fakat etkisinde kaldığı parçalar çalıyordu. İşte yine o duygu. O bir gerçeği yaşamıyor. Pierre Loti'nin bir romanındadır, onun gizemli kahramanlarından biri. Şehbal onunla ilgili görünmedi. Oysa hafif şehla çağla yeşili gözlerini her dakika üzerinde hissediyor. Daha çok tıraşlı ensesine, uzun ağızlığına, erkekler gibi şarap ve sigara içmesine, bir de akşamları eve geç gelmesine şaşıyor besbelli. Müsü Karagözyan aslen düzceli bir Çerkez kızı olduğunu halayıklarından öğrenmişti. Son isyanda ağabeylerinden birini kaybetmiş, teessürü ondan çaldığı parçaların daima müteellim oluşu da. O bir istisna. Yoksa konakta olsun, şehirde düşüp kalktığı eşraf arasında olsun, kederin zerresi hissedilmiyor. Belki itiraf edilmeyen gizli bir rahatlama hissi. Halbuki neler yaşamışlar? Müsi Karagözyan, Bursa Hristiyan mahfilinin yabancısı sayılmaz. Sık sık gelir gidermiş. Tanıdığı bir hayli onların da araya girmesiyle Hürriyet ve İtilaf Fırkası Bursa Mutemedi Aziz Nuri Bey'den bir mülakat almak imkanını buldular. Anlaşıldı ki bu zat daha kış aylarında sarayla mutabık kalmış. Şehir ve mülakatında 300 kişilik bir hilafet müfrezesi tertip etmişler. Hini hacette o Kemalist eşkıyasına karşı harekete geçebilecekmiş. Kumandanı Hacı Şerafettin Bey'in ahbabı Hafız Cemal Bey, önemli desteği ise Karaca Bey Kaymakamı. Tuhaf ama Marie-Laure Oslet, asıl Aziz Nuri Bey'in yazıhanesinde tanıştığı Hikmet Bey'den etkilenmişti. Jön Türklerin ünlü kumandanı, Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın bir suikasta kurban gittiğini söylemişlerdi ya, bu Hikmet Bey, o suikastın faili Adapazarlığı Kazım Bey'in biraderiymiş. Röportajına bu çerçeveden girse fena mı olur? Bir gece geç vakit Keşiş Dağı'nın heybetli zirvesinden Bursa Ovası'na salkım salkım yıldız savruluyor. Karanlık köpekler şüpheli kokulara havlıyorlar. Konakta gece çayları içilmiş, yatıldı yatılacak. Birden yönünü tam kestiremedikleri silah sesleri. Hemen arkasından kadın çığlıkları. Ne oluyor? Nedir bu çığlıklar? Marie-Laure'nin kulağı dolgun. Müsü Karagöz yandan sarhoş Yunan neferlerinin geceleri şuraya buraya saldırdıklarını duymuş. Daha çok yalnız kadınlara. Boyunlarındaki beşi bir yerdelere göz koyduklarını filan. Derhal çıkmak, silah seslerinin üzerine gitmek istedi, ne mümkün. Kaytancızade Hacı Şerafettin Bey ne evdeki yanaşmalardan birini yanına veriyor ne de tek başına gitmesine izin. Sabaha kadar mutantan karyolasında kaç sigara içti, kaç kere uyudu uyandı kim bilir. Ertesi sabah yüzbaşı Yannis Seferis onun tecessüsüne ve alakasına gülüyor, neşelenince havaya ateş etmek bir Akdeniz adetiymiş. Yerli Rum matmazellerle eğlenen bazı izinli neferlerin taşkınlıkları bunlar, üzerinde durmaya değmez. Ne gariptir, Müsü Karagözyan Bursa'ya geleli Yunanlılardan ziyade Türklere meyal görünüyor. Yüzbaşıdan ayrılır ayrılmaz yüzünde belli belirsiz bir tiksintiyle yalan söylüyor dedi. Bunlar yalancıdır, su içer gibi yalan söyler. Yukarıda Muradiye mahallesinde 2-3 hane tecavüze maruz kalmış. Dün gece kahvede ahali anlatıyordu. İhtiyatlı olmak lazım. Kimin aklına gelirdi? Marie-Laure Oslet bu yıl 14 Temmuz bayramını yine havai fişeklerin renk cümbüşü altında Paris'teki Concorde Meydanı'nda Marseillaise halkla bir ağızdan terennüm ederek değil, 670 yıl sonra tekrar Hristiyanların eline geçmiş eski bir Bizans şehrinde kutluyor. Yunan işgal karargahı olaya müttefikler arası siyasi bir kutlama havası vermeyi denedi fakat beyhude. Marie-Laure itiraz edince çok şaşırdılar. O sigarasından ağız dolusu duman bırakarak dedi ki, "Burası işgalden henüz kurtulmuş bir şehir. Geceleri silahlar atılıyor. 14 Temmuz'un sırası mı? Pek pek Kaytancızade konağında aile arasında eğleniriz o kadar." Oysa o gece Marie-Laure Oslet'in Bursa serencamında unutulması gayri kabil bir gece olacaktı. Madame Şerafettin aklınca işi nasıl alıyorduysa o ikindi üstü Marie-Laure'yi çevredeki suyu kudretten sıcak hamamlardan birisine götürdü. İktizası buymuş. O şehbal, konağın emektarı iki yaşlı kadın, işlemeli bohçalarla arabaya kurulup Gül-ü Şahenk oraya vardılar ki, hem kaytancı zadeler geleceğinden hem de yanlarında ecnevi bir misafir getireceğinden hamam istisnai bir gün yaşıyordu. Altın dişleri çevreye, sırmalı sarı çakıntılar savuran, göbeği, kalçası ve memeleri dolgun natırbaşı, kubbelerde yankılanan iri sesiyle yerli yersiz kahkahalar atıyor. Matmazel hanımın soyunmasına, peştemalını usulüne uygun kuşanmasına yardım ediyordu. Bir anda adeta gölgesi kesilmişti. Çevresinde dört dönüyor. Elbette onu yuğmak şerefini de kimseye kaptırmadı. Kurnanın başında gösterişli ve zengin sabun köpüğü, lif ve kese, kadının değdiği yeri gizlice ürperten yumuşak elleri ve altın dişlerinin dağılan parıltısı. Bu nasıl derin bir gevşeme, hangi türden bir rehavetti ki, kubbeden katmerli yankılanan sesler düşüp kırılan kristal bir bardak gibi, yani o şuh kahkaha, yani bir bebek ağlaması ya da takunyaların tıkırtısı iç içe geçip sanki mamalaşıyor, onunla yaşadığı mekan arasına girip onu başkasına ait ne olduğu belirsiz bir rüyaya taşıyor. Marie-Laure Oslet yine o yabancılaşmaya kaymasın mı? Buhar dalgınlığında dal gibi salınan genç kızlar gerçek mi, hayal mi? Altın suyuna batırılmış taslarla bu rastlığı akmış natırlar, kurnalardan dumanı tüten sıcak suyu mu yoksa sıvıya dönüşmüş güneş aydınlığını mı vücutlarına döküyor? Göbek taşının üzerine sere serpe uzanmış, abonos siyahı saçları kalçalarını döven, endamı düzgün, bakışları süzgün kadınlar kimler?
Ayrım sonu.